Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 19 nükte-i işaretin 7. esası. Hem o burhan-ı hak ve sirac-ı hakikat. Bu peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın iki özelliği. Burhan-ı hak, hakkın delili, göstergesi. Sirac-ı hakikat, hakikatin güneşi, ışığı, lambası. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam hem Burhan-ı Hak hem de Sirac-ı Hakikat. Ne yapmış peki bu zat? Öyle bir din ve şeriat göstermiş ki iki cihanın saadetini temin edecek desatiri camidir. Din ve şeriat aslında din, usulü din anlamında dini inanç ve kurallar. Akide, inanç esasları anlamına geliyor. Şeriat da hayatın uygulanışı, hayata uyguladığımız düsturlar, kanunlar ve hükümler anlamına geliyor. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din ve şeriat, yani gerek inanç esasları, gerekse hayatın kuralları, ister manevi kurallar, ister maddi kurallar, ister ailevi kurallar, isterse toplumsal kurallar, fark etmez. Bütün hayatın içine girdiği kuralların toplamı neyi camiymiş? İki cihanın saadetini temin edecek desatiri camidir. İki cihan. Bu iki cihan kelimesini hem bedensel anlamda ve ruhsal anlamda iki cihan, hem de dünya ve ahiret anlamında iki cihan, hem görünen olaylar hem görünmeyen olaylar anlamında iki cihan, ama temelde biz iki cihandan dünya ve ahireti anlarız her zaman. Dünyanın her türlü mutluluğunu ve saadetini, bir de ahiretin her türlü mutluluk ve saadetini içinde bulunduracak düsturlar, kanunlar ve kuralları barındırıyormuş. Ve Sübhanallah. Tabii bu hakikatin, buradaki ifadenin birçok özellikleri Risale-i Nur'un değişik yerlerinde, mesela 25. sözde Desatir-i Kur'aniye nasıl mucizedir, nasıl benzersizdir örnekleri var. O detaylara girmeyeceğiz ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki bir insanın hayatında huzursuzluk, sıkıntı ve keder varsa kendi hayatı ile Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu dinin ve şeriatın kurallarını sağlamasını yapacak. Yani bende bir sıkıntı varsa mutlaka ya Kur'an'ın ya da hadislerin, yani dinin inanç esaslarından birisine veya hayatımıza taalluk eden muamelata, uygulamayla ilgili kurallarından birisine bir zıtlık vardır. Yani ona uyum yoktur. Ne gibi? Mesela diyelim bir alet satın aldınız. Alette bir sıkıntı var. Ya sizin kullanmanızdan kaynaklanan, ya eksik yaptığınız işlerden kaynaklanan bir şey var. O zaman kataloğa bakıyorsunuz. Acaba katalog, hatta ustalar da gelirler, katalogdaki bilgilere göre o makineyi dizayn ederler veya hatasını yakalarlar. O kural, hangi kural eksikse ona göre makinenin tanzimini ve çalışmasını ortaya koyarlar. Öyleyse şu kainatın içinde en mükemmel makine olan makine-i insaniyenin ya ruhunda, ya aklında, ya kalbinde, ya da vicdanında, ya da his dünyasında veya bedensel herhangi bir sıkıntısı varsa, bunu hiç unutmayalım çünkü bedensel sıkıntılarımızın çoğu ruhsal hastalıklarımızdan gelir. Mutlaka ailemizde bir problem varsa, ticaretinde bir sıkıntı varsa ve bunlar beni rahatsız ediyorsa, mutlaka bu şeriatın ve dinin kurallarından bir tanesine veya birkaç tanesine veya birçoğuna aykırı hareket ettiğim anlamına gelir. Onun için biz şöyle diyoruz. Karı koca arasında bir problem varsa lütfen bahaneyi başka yerde aramayın. O ona suç atmasın. İkisinin de hangi konularda dinin kurallarına, ahlaki kurallarına, toplumsal kurallarına veya özel hayat kurallarına veya yeme içme kurallarına, neyse hangisine uymadığını tespit etsin ve onu düzeltsin. Zamanla o hastalık gidecektir ve zamanla şifa bulacak ve rahatsızlıkta, yani o manevi rahatsızlıkta yok olacaktır. Onun için bu cümleyi bir de okuyalım. O Burhan-ı Hak ve Sirac-ı Hakikat öyle bir din ve şeriat göstermiştir ki iki cihanın saadetini cami desatiri, saadetini temin edecek desatiri camidir. İki cihanın saadetini temin edecek desatiri camidir. Bu olayın bir boyutu. Veya diyelim benim eğer ölümle ilgili bir problemim varsa, yani ölümle ilgili bir endişem, bir korkum varsa, ölümün dinimin gösterdiği şekilde anlamadığımdan kaynaklanıyordur. Ya da ölüme dinimin emrettiği şekilde hazırlanmadığımdan kaynaklanıyordur. Ölümün hakikatini biliyor ama ölüme hazır değil. Bak bu zamanda ölüme uygun bir hayat tarzı yapmıyor, yaşamıyor. Öyleyse ölüm nedir öğrendi. O düsturları bana öğretti. Meğer ölüm dünyadan daha güzel bir aleme gitmenin adıymış. Şeriat dediğimiz bu işte. Yani bazen şeriat kelimesini dar anlamda sadece hukuki kurallar olarak algılıyorlar. Bu eksik olur, bu yanlış olur. Şeriat, din dediğimiz hem inanç esaslarının tamamını hem de hayatın bütün alanlar için alan bir külli kanundur. Mesela namaz şeriattır, dürüstlük şeriattır, yalan söylememek şeriattır, aldatmamak şeriattır, malın eksiğini söylemek müşteriye şeriattır, eşine karşı hürmetli saygılı davranmak şeriattır, anne babaya hürmet şeriattır. Ne kadar güzel duygular, meziyetler, huylar varsa hepsi aslında şeriatın kendisinden geliyor. Şu halde ölümün hakikatini anlamayan bir kardeşimiz, ölümün hakikatini anlasa onu sevecek. İki, ölümün bizi Peygamberimiz başta olmak üzere bütün sevdiğimiz zatlara ulaştıracağını öğrenen bir insan, bu sefer o ölüme uygun bir hayat tarzı sürecektir. Bugün ölebilirim. Öyleyse ölüme hazır olayım. Bak, demek ki ölümün hem inanç noktasından güzellikleri, hem de ona hazırlamayla ilgili özelliklerine dikkat eden bir insan ölümden korkmaz. Aksine bazı mübarek zatlar gibi ölümü severler ve hatta ölüm gelmeden kendilerini ölüme hazırlarlar. Sanki yolculuğa çıkacak, uçağın anonsunu bekliyor bir edada, hazır bir şekilde bir taraftan gündelik işlemlerini yaparken bir taraftan da kulağının biri ölüm haberinde olur. Demek ki iki cihanın saadetini bakın sadece bir cümle. Hem dünyada hiç kimsenin kalbini kırmaz, hiç kimse yalan söylemez. Hem Allah'a karşı kulluk görevlerini, hem kullara karşı arkadaşlık, dostluk ve benzeri görevler, hem de hayvanlara karşı, hatta bitkilere karşı görevlerini emin olun mükemmel yapacaktır. Hem dünyası mamur, hem ahireti mamur olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak bize şeriatın ne olduğunu önce anlamayı nasip etsin. Şeriat nedir? Dar kalıplardan çıkıp geniş anlamıyla, her yönüyle, kaldı ki hukuki olarak şeriatın koyduğu kanunlar da insanlar iki cihan saadetini getiriyor. Mesela bugün bir insan Müslüman veya gayrimüslim fark etmez, İslam ülkesinde yaşayan birisi dese ki ben eğer bir hırsızlık yaparsam buna mecbur olmadığım halde kuralları var. 20-30 tane. O kuralları çiğneyerek mecbur olmadığı halde yok işte kıtlık gibi açtan ölmeye karşı karşıya kalmak gibi bir sıkıntısı olmadığı halde hırsızlık yapsa bir Müslüman veya gayrimüslim kolunun kesileceğini bilse kesinlikle hırsızlık yapmayacaktır. Bir adamı öldürmeye niyet eden ne kadar kendine göre haklı gerekçeler olursa olsun, bir insanı öldürmenin haklı gerekçesi yok da kendine göre. Ama bir insanı öldüreceğini bilse kesinlikle onu öldürmekten vazgeçecek. Niye? Çünkü ben bunu öldürsem karşılığında ben de kısas olarak öldürüleceğim diyecek. Ve hem karşıdaki adamı öldürmekten vazgeçecek hem de kendisi ölümden kurtulacak ve kısasta hayat var ayeti kerimenin manası gerçekleşecek. Demek ki şeriatın hem toplumsal hem özel hem de siyasi, ekonomik, hukuki kurallarına uyan bir Müslüman kesinlikle iki cihanın saadetine erecektir. Peki, burada şöyle bir şey var. Bütün insanların ve cinlerin hem dünya hem ahiret saadetlerine erecek bu düsturları, bu kuralları okuma yazmaya bilmeyen bir insanın göstermesi mümkün mü? Değil. Şu halde bu özelliklere sahip olan birisi demek ki ona ait olmayan bir şeyi bize gösteriyor. Yani bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan özellikler değil. Bunlar Allah-u Teala'nın yani insanı yaratan, insanı hem dünya hem ahiret hayatını hazırlayan ve insanın nasıl mutlu olacağını ve bütün insanların hem de ve bütün cinlerin aynı kanunla nasıl mutlu olacaklarını ve nasıl huzura ereceklerini bilen bir zatın ancak kanunlar olabilir. Öyleyse bu zat bunları bize göstermiş. Kendinden değil, Allah-u Teala'dan aldığı bilgileri, onun öğrettiklerini bize bildirmiş. Bu olayın bir boyutu. Öyleyse bu hem mucizedir, benzersizdir, hem de dinin ve şeriatın, yani Kur'an'ın, vahyin ve İslam'ın ve dinin asıl kaynağının Allah olduğunun bir delilidir. İkinci bir delil daha var ama ona da dikkat kesilelim. Bütün bunlarla beraber ve cami olmakla beraber, yani insanların ve cinlerin iki dünya saadetinin düsturlarını, kanunlarını, kurallarını içinde toptan bulundurmakla beraber kainatın hakayıkını ve vezaifini, ne kadar ikinci bir şey daha geldi. Kainatın hakayıkını ve vezaifini. Yani kainatın gerçeği nedir? Hakiki, hakayiki eşya esma-i ilahi de demişler. Yani kainattaki varlıkların zatında bir varlığı yok. Onların tamamı nasıl ki aynadaki ışıklar güneşin yansımalarıdır. Yeryüzündeki renkler bir anlayışa göre güneşin ışık renkleridir. Onların zatında bir ışık yok. Zatında bir yansıma da yok. Onlar kendinden değil. Yeryüzündeki bütün ışıklar ister aynalarda, ister cam parçalarında, ister kar tanelerinde, ister yağmur damlacıklarında bütün ışıklar bir güneşten bize yansıyorlar. O ışıklar o varlıkların kendilerine ait mallar değil. Aynen bunun gibi kainat ve içindeki her şey toptan ezeli güneşimiz olan Allah'ın güzel isimlerinin yansımalarıdır. Bütün hayatlar Allah'ın hay isminden geliyor. Bütün suretler Allah'ın suret veren isminden geliyor. Bütün maslahatlar, faydalar, hikmetler Allah'ın hakim isminden akıyor, kesintisiz tecelli ediyor ve bize görünüyor. Fesubhanallah. Benim konuşmam Allah'ın kelam isminin bendeki tecellisiyle yaratılıyor. Benim görmem Allah'ın basar sıfatının veya basir isminin tecellisiyle bende bir görme hasıl oluyor. Veya işitmem Allah'ın semi'a sıfatının tecellisiyle bende işitme yaratılıyor. Şimdi böyle baktığımızda bize bu kainatın gerçek hakikatinin, gerçek mahiyetinin ne olduğunu da yine bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gösteriyor. Bunu bir beşerin, hele hele okuma yazma bilmeyen bir beşerin okuma yazma bilse bile yapamaz da, mesela okuma yazma bilmeyen bir beşerin bunu bilmesi mümkün mü? Öyleyse kainatı yaratan zatın, yarattığı mahlukatın hakikatlerinin ne olduğunu bildirmesinin neticesidir bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da sadece onları bize bildiriyor ve açıklıyor. Bir üçüncüsü, ve Halık-ı Kainat'ın esmasını ve sıfatını. Peki, yaratıcının sıfatlarını ve özelliklerini bize bildirecek zatın ancak yaratıcının kendisi olması şarttır. Yaratıcının kendisi bunu bildirmedikçe hiçbir varlığın onun varlığını bilse bile sıfatlarını, isimlerini doğruca, düzgünce bilmesi mümkün değildir. Onun için hem İnsanın iki cihanının saadetini ve mutluluğunu meydana getirecek kanunlar ve düsturları cami olması, hem kainatın gerçek hakikatinin ve vazifelerinin, görevlerinin ne olduğunu, mesela Kur'an-ı Kerim'de göklerin ve yerin Allah'a tesbih ettiğini, her şeyin Allah'a tesbih ettiğinin, hamd'e tesbih ettiğinin, Allah'ın emrine uyduklarının ve onların yaptıkları işlerin aslında onların bir ibadeti olduğunun, Allah'ın sözünü dinlemeleri ve Allah'a ibadet etmeleri olduğunu biz yine vahiy ile öğreniyoruz. Peygamberimizin bildirmesiyle öğreniyoruz yani. Yine bu kainatı ve içindekini yaratan zatın isimlerinin ve sıfatlarının ve şuunatının ne olduğunu. Onlar da yine bize Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bildirmiş mi? Bildirmiş. Nasıl bildirmiş? Kemali hakkaniyetle beyan etmiştir. Yani mükemmel, son derece harika ve benzersiz bir şekilde ve hak olarak, gerçek olarak, doğru olarak bize bildirmiş. Evet. Bir cümle ama hakikaten hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun, bu hakikatlerin onun zatından değil, ona Allah'ın bildirmesiyle geldiğinin mükemmel bir delili, üç açıdan, hem Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunun, dinin ve şeriatın Allah'ın emirlerinin toplamının olduğunun bir göstergesi, hem de Müslümanların eksikliklerin nereden kaynaklandığının bir reçetesi. Evet. Cenab-ı Hak bu güzel hakikatleri hem önce nefsimize ve ailemize, komşularımıza, topluma, sonra bütün insanlığa bildirmeyi, ulaştırmayı, hem de bu bilgilerimizle Cenab-ı Hakk'a hakiki kul, Peygamberimize hakiki ümmet ve kainata karşı da bütün kainatın hukukunu yerine getiren hakiki bir dost, bir kardeş, bir arkadaş olmayı nasip etsin inşallah. İşte o İslamiyet ve şeriat, Subhanallah, öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir. Şimdi bu şeriat ve İslamiyetle ilgili 7. şuada bir izah var. Orayı okumayı uygun görüyorum bu cümleyi açıklaması açısından. O zat aleyhissalatü vesselam öyle bir şeriat ve İslamiyet ve ubudiyet ve dua ve bir davet ve bir imanla meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı herhangi bir varlığın bir misli mahlukat tarafından yapılamayacağı gibi Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın da bir benzeri yapılamaz. Yani bugün insanlık bir araya gelerek bir insan gözü yapamazlar. Veya bir insan tırnağı veya bir insan saçı, bir insan hücresi, bir insan atomu veya herhangi bir atom yapamazlar. Sadece Allah'ın yarattığı kanunlara uyarak vazifeler yaparlarsa Allah yaratır. Yoksa hiçbir varlık, kainatta yapılan hiçbir şeyi Allah'ın yarattığı bir şeyin aynısını yapamaz. Şimdi aynen bunun gibi Allah'ın bir kanunnamesi, nizamnamesi olan İslam dininin ve şeriatının da kurallarını, kaidelerini insanlığın aklıyla buna ulaşması ve bunları toplumun kanunları haline getirmesi mümkün değildir. Yani insanlar böyle bir namaz, ibadeti bulamazlar. İnsanlar bu şekilde bir toplumsal kuralları veya karı koca arasındaki kurallarla ilgili veya işte helal olanlarla haram olanlarla ilgili şeyleri kesinlikle bu dinin ve şeriatın ortaya koyduğu şeyleri hakkaniyetle doğru olarak mükemmel bir şekilde bulmaları mümkün değildir. Onun için dikkat edin cümleye. Onlar diyor bir ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ne de bulunur. Yani bazı tak mukallitleri, bazı böyle yanlış eksik mukallitleri çıkabilir. Ama onun gerçek manada bir ne misli var ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta zuhur eden o şeriat 14 asrı ve nev-i beşerin humsunu, yani 14 asırdır o İslamiyet'e iman edenleri idare ediyor. İnsanlığın da beşten birisini adilane ve hakkaniyet üzere ve müdakkikane hadsiz kanunlarla idare etmesi emsal kabul etmez. Şimdi okuyorum. Hem ümmi bir zatın efal ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet. İslamiyet'in bir tarifini öğrendik. Neymiş İslamiyet? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün davranışlarından, hal ve hareketlerinden ve akvalinden, yani konuşmalarından ve ahvalinden, hallerinden meydana gelen İslamiyet. Mesela Peygamber Efendimizin sabrı bir haldir. Allah'a itimadı bir haldir. Bak, Allah'a güveni bir haldir, değil mi? Burada bir davranış göremiyoruz ama bir haldir bu. Subhanallah. Peygamber Aleyhisselam'ın her şeyi ümmeti Muhammed için bir örnek teşkil eder. Ama bazıları farz anlamında, bazıları vacip anlamında, bazıları nevafil, nafile ibadetler anlamında, bazıları da adab anlamında. Yani bazıları terk etmenin bir günahı yok ama yine de bir örneklik teşkil eder. Onu yaparsak ibadet olur. Demek ki bir insan hayatının bütün alanlarında, bütün yaptıkları itibariyle göstergesi İslamiyet. O İslamiyetle ilgili, o İslamiyetle. Ne oluyor bu? Peki bu İslamiyet? Devam ediyoruz. Her asırda 300 milyon insanın rehberi ve merciği, akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olmaz ve olamaz. Bir şeriat ki bir insanın hayatından çıkmış ve o şeriat ki bütün insanlığın bütün asırlar boyunca hem insanların rehberi ve merciği, hem akıllarının öğretmeni ve yol göstericisi, mürşidi, hem kalplerinin nurlandırıcısı, münevviri ve musaffisi, onları temizliyor, arındırıyor ve nefislerinin mürebbisi, terbiye ediyor, müzekkisi, temizliyor ve ruhlarının medarı inkişaf, ruhlarını da inkişaf ettiriyor ve madeni terakkiyat ve terakki etmelerinde kaynağı olmuş bir İslamiyetin. Haydi buyurun. Bir misli, bir benzeri olabilir mi? Peki, böyle mükemmel bir şeriat, böyle mükemmel bir İslamiyet ve bu kadar insanların hem kendilerini, hem akıllarını, hem ruhlarını, hem nefislerini her açıdan terakki ettiren ve kafi gelen bir İslamiyet, elbette misli yoktur ve misli olamaz ve elbette bu bir insana ait olamaz. Öyleyse o insan Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçisi olması konusunda binlerce delillerden ibarettir. Allah'ın delil, şeriatın her konusu o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olmasının ve doğruluğunun ve dürüstlüğünün ve hakkaniyetinin bir göstergesidir. Evet. Şimdi işte o İslamiyet ve şeriat, yani bu özelliklere sahip olan bu İslamiyet ve şeriat öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir ve öyle bir surette kainatı kendiyle beraber tarif eder ki. Şimdi iki tane şey öğreniyoruz burada. Bu şeriat ve İslamiyet bir defa muhit ve mükemmel. Yani bütün alanları içine alıyor, bütün kainattan bahsediyor. Yani bütün insanların bütün hayat yönlerine bakıyor. Muhit. Sadece bir insanın dış yüzeyine değil, hem bedenine hem ruhuna, hem aile hayatına hem toplum hayatına, bütün hayat alanlarına, hayat açısından her yönden ihata ediyor İslamiyet. Bir de muhit sadece insandan bahsetmiyor. İnsanın kendisinden bahsettiği gibi çevresinden ve kainattan da bahsediyor. Ve sadece görünen alemden bahsetmiyor. Görünmeyen alemlerden, ahiret alemlerinden de bahsediyor. Yani Allah'tan, Allah'ın isimlerinden ve sıfatlarından, şuunatından, bütün mevcudatın yaratılmasından, kainatın kıyamet kopmasından, ahiret alemlerinden, fesubhanallah. Yani Kur'an'ın bahsetmediği bir şey yok ki. Onun için İslamiyet ve şeriat dediğimiz şey, dar bir kalıp olarak değerlendirildiğinde hem cehaletimiz ortaya koyar, hem de bu İslamiyet ve şeriata karşı bir haksızlık olur. Ve bu İslamiyet ve şeriatın sahiplerine karşı da bir kul hakkı olur. Onun için bu İslamiyet ve şeriat öyle bir tarzda muhit, bir de mükemmel. Onu biraz okumaya çalıştım. Bir de bu böyle. İkincisi, öyle bir surette kainatı kendiyle beraber tarif eder ki, aman ya Rabbi, kainatı tarif ediyor. Yani İslamiyet, şeriat, Kur'an, sünnet sadece insanları ve insanların hayatla ilgili alanları tarif etmiyor. Kainatı ve kendi içinde bulunan her şeyi tarif ediyor. Onun için Kur'an bir muarriftir. Tarif ediyor. Öyleyse biz kainatın gerçek mahiyetini öğrenebilmemiz için Kur'an'ı dinlememiz ve Kur'an'ın müfessiri ve mübelliği ve açılımı olan Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını da bizatihi öğrenmeli ve yaşamalıyız. Ki bu kainatın tarifini hem öğrenelim hem de ortaya çıkaralım yaşantımızda. Evet, mesela bir insan güneşe bakınca, güneş Allah'ın bir mumdarıdır. Yeryüzünü aydınlatıyor ve benim bir hizmetkarımdır. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Bak Allah tarif ediyor. Güneşi sizin hizmetinize sunan Allah, ayı sizin hizmetinize sunan Allah. Ve Subhanallah. Kainatı 7 günde Allah yarattı. Demek ki خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri Allah yaratmış. Kainatı tarif ediyor. Nedir bu kainat? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Kainatı kendiyle tarif ediyor. Evet. Onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki o din, o güzel kainatı yapan zatın, o kainatı kendisiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir. Yani Kur'an'ı, İslamiyet'i ve şeriatı hakkıyla anlayan bir insan bakacak ki bu kainatı tarif ediyor, bu Kur'an. Kainatı ve içindeki her şeyi tarif ediyor. Mükemmel ve muhit olarak o zaman diyecek ki bu kainatı yaratan zatın beyannamesidir bu İslamiyet ve şeriat. Çünkü kainatı kim yarattıysa bu beyannameyi yazan da odur. Nasıl ki şu makineyi yapan kim ise bunun açıklamasını, tarifini, özelliklerini yazan da odur. Bu kitabı kim yazdıysa bu kitabın sonundaki first yazan da odur mesela. Dolayısıyla bu kainatı hani daha bir orijinal örnek verelim. Bu ağacı yapan kim ise bu ağacın küçük bir nüshada yani çekirdeğinde beyannamesini özelliklerini koyup tarif eden de odur. Evet. Bu insanı yaratan kim ise bu insanın bir damla suyunda onun bütün özelliklerini derc edip yazan da odur. Evet. Öyleyse şu kainat ağacını, şu kainat fabrikasını, şu kainat insanını, büyük bir insan demişler eğer bakarsak, yaratan kim ise bu kainatı tarif eden İslamiyet, şeriat ve Kur'an da onundur. Onun beyannamesidir ve bir tarifesidir. Öyleyse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet ve şeriatın bize ulaştırılmasını sağlayan bir elçidir. Bu mal ve mülk onun kendi malı değildir. Ama o bunlarla güzelleştiği için ve en mükemmel güzel olduğu için mahlukat içerisinde en mükemmel mahluk da o olmuş. En mükemmel varlık da Allah'ın yarattığı en mükemmel varlık da o olmuş. Evet. Nasıl ki bir sarayın ustası o saraya münasip bir tarife yapar. Kendini vasıflarla göstermek için bir tarife kaleme alır. Öyle de hani saray yaptı, sonra bu saray niçin yapıldı? Hangi özellikleri camidir? Hangi sanat, hangi açıdan sanatkarın sanatını gösteriyor diye bir açıklama yazıyor. Bugünkü işte her bir aletin bir kataloğu olduğu gibi tabiri caizse. Evet, aynen onu öyle de din ve şeriat-ı Muhammediye de Aleyhissalatu vesselam öyle bir ihata, bir ulviyet, bir hakkaniyet görünüyor ki biraz ifade etmeye çalıştık açıklamalarda. Kainatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. Evet. Onun için Kur'an'ı, Peygamberimizin hayatını, Allah-u Teala'nın sünnet vasıtasıyla, Kur'an vasıtasıyla bize bildirdiği bu İslamiyet ve şeriatı hakkıyla öğrenen ve yaşayan bir insan inşallah bu şeriat-ı Muhammed'in ve dinin nasıl bir ihata, bir ulviyet, bir hakkaniyet gösterdiğini görecek. Kainatı halk ve idare edenin kaleminden çıktığını da anlayacak. Emin olun Kur'an'ı okuyan bir insan gerçekten samimi olsa o Kur'an'ın Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sözü olmadığını, kelamı olmadığını anlayacaktır. O Allah'ın kelamı olduğunu muhakkak kavrayacaktır. Ve o kainatı güzelce tanzim eden kim ise, bu makineyi güzelce tanzim eden kim ise, şu dini güzelce tanzim eden yine odur. Öyleyse şu kataloğu makinenin çalışma standartlarına uygun yapan da odur dediğimiz gibi, şu kainat makinesini, şu kainat sarayını ya da şu kainat ağacını güzelce tanzim eden kim ise, elbette o dini yani İslamiyet ve şeriatı güzelce tanzim eden de odur. Bu ne ispat etti bize? Bu din, bu şeriat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize koyduğu kanunlar değil. O Allah-u Teala'nın kendine bildirdiği gerek sarih vahiy dediğimiz Kur'an ile gerekse zımni vahiy dediğimiz vahiy ile sünnetle yani Peygamber Aleyhisselam'a bildirdiği dindir, şeriattır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa kendisinden çıkan şeyler değildir. Bu Peygamberimiz Allah'ın elçisi olduğunda bir göstergesi oluyor. Evet, o nizam-ı ekmel elbette bu nazm-ı ecmeli ister. Yani kainattaki bu mükemmel nizam, tertip, düzen, mükemmel çalışma, fabrikanın mükemmel çalışması gösteriyor ki o fabrikanın çalışmasını anlatan Kur'an'da mükemmel, çok güzel ecmel, çok güzel bir nazımdır. Bir sanat var burada tabii. O nizam-ı ekmel bu nazm-ı ecmeli ister. Bir sekizinci de okuyalım müsaade ederseniz. Sekizinci esas. İşte o mezkur sıfatlarla muttasıf ve her cihet ile sarsılmaz kuvvetli istinat noktalarına dayanan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nereye dayanıyormuş? Allah'a, kainatın yaratıcı olan Zat-ı Zülcelal'e. Bütün her şeyi ona dayanıyor. Konuşması ona dayanıyor. Açıklamaları ona dayanıyor. Yaşantısı ona dayanıyor. Görmesi ona dayanıyor. İşitmesi ona dayanıyor. Bununla ilgili bir kutsi hadis var. Kütüb-i Sitte'de de geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aktarıyor ki Allah'a hakkıyla kul olan, Allah'a yaklaşan insanlara Rabbimizin bir müjdesini bize bildiriyor. Kutsi hadis. Rabbimiz buyurmuş ki ben onun tutan eli, gören gözü, işiten kulağı olurum. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle mükemmel bir İslamiyet yaşantısı, öyle mükemmel bir iman anlayışı, öyle mükemmel Allah'a kul olması var ki sanki Allah onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, çalışan kalbi, düşünen aklı gibi olmuş. Bütün hayatı Allah'ın emri istikametinde hareket ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ve Sübhanallah. Ne diyor? Mezkur sıfatlarla muttasıf ve her cihetle sarsılmaz kuvvetli isnat doktoruna dayanan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir yere dayanıyor. Vahye dayanıyor yani. Allah'a dayanıyor. Allah'ın ilmine, kudretine, sanatına, Allah'ın bütün esmasına ve sıfatlarına dayanıyor. Şuna dayanıyor Peygamber Aleyhisselam. Alemi şehadete müteveccih olarak alemi gayb namına cin ve insin başlar üzerine ilan ederek ve Subhanallah. Peki Bu dayandığı hakikatleri kime anlatıyor? Alemi gayiptan alıyor, alemi şehadete müteveccih olarak, bütün şehadi görünen alemlere yönelerek, alemi gayb namına, Allah namına, Allah'ın elçisi olarak. Ya çünkü bir elçi kendini gönderen adına konuşur ve o konuşan kendini gönderen konuşmuş gibi konuşur. Dinleyenler de o kendini gönderen zat namına dinlerler. Ve itaat edenler de onu gönderen zat namına itaat ederler. Onun için Peygamber Aleyhisselam madem Allah'ın elçisidir, madem ona dayanıyor, öyleyse ondan alarak şehadet alemine konuşuyor. Bütün kainata yani. Evet. Demek ki buradaki gayb alemi Cenab-ı Hakk'ın vacib-i vücut kastediliyor. Ona dayanıyor. Şehadet alemi ise bütün mevcudat. Arş, kürsi, yaratılmış, yaratılan ve yaratılacak her şeyi içine alıyor. Onlara hitaben konuşuyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ne diyor? Cin ve insin başları üzerine hasseten mükellef, sorumlu olan cin ve insanlar. Yoksa bütün kainata bir hitabı ezelidir Kur'an-ı Kerim. Onların başları üzerine ilan ederek istikbalde gelecek asırlar arkasında duran akvama ve milletlere hitap edip öyle bir nida ediyor ki, yani o gün konuşurken sadece orada bulunan insanlara konuşmuyor Peygamber Aleyhisselam. Onun getirdiği şeriat sadece o asırdaki insanlara değil, sadece o asırdaki cinlere de değil ve sadece o dönemde yaşayan varlıklara da değil. Bütün kainata, bütün alemlere ve özellikle kıyamete kadar gelecek insanlara ve cinlere asırlar arkasından hitap ederek konuşuyor. Umum cin ve inse, umum yerlere, umum asırlara işittiriyor. Evet, işitiyoruz. Bakın, şimdi diyelim ki bir namaz vakti geldi, ezan okunacak. Ya eyyuhennâsü ubudû. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın okuduğu bir ayet. Alem-i gayb namına, Allah namına Allah'tan bize tebliğ ediyor, değil mi? Ey insanlar, ibadet ediniz. Peki bu emri 2 milyar insan duyarak bu asırda, şu anda namaza yönelse 2 milyar insan işitmiş ve itaat etmiş. Evet, bütün insanlar belki namaz kılmıyorlar ama bu emre iman etmek suretiyle itaat ediyorlar. İşittik, senin getirdiğin Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu kabul ettik, senin Allah'ın elçisi olduğunu kabul ettik ya Resulallah diyerek itaat ediyorlar, işitiyorlar. Onun için her namazı kılan bir Müslüman, alemi gayb namına asırlar üstü konuşan Peygamber Aleyhisselam'ın Allah namına yaptığı bu tebligatı işitiyor, itaat ediyor. Cenab-ı Hak da bizi onun hayatının her halini, burada okuduğumuz gibi hem hallerini, hem konuşmalarını, hem tavır ve hareketlerini, fiillerini hayatımıza uygulamayı nasip etsin inşallah. Aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinde, onun hayatında bizim de inşallah hayatımıza yansımayı nasip eylesin. Ve ahiru davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.